Biz de tabii heyecanlıyız Serdar Bey. Yeni sezona başlıyoruz. Tüm bunları belki konuşuruz. Biz de yayıncılık hayatımızdan çok kısa bahsederiz ama ben bizim şu anda nerede olduğumuzu size sormak istiyorum.
Burası Anadolu Ajansı'nın Uluslararası Haber Merkezi. Eskiden İstanbul Bölge Müdürlüğü'ydü. Biz buranın ismini İstanbul Uluslararası Haber Merkezi yaptık. Neden? Çünkü Anadolu Ajansı'nın değişen bir vizyonu var. O da uluslararası rekabete ağırlık vermek. Ankara'dan uluslararası rekabet biraz zor oluyor. Her şeyden önce direkt uçuşlar yok dünyaya. Biz Ankara'dan bir muhabir bir bölgeye göndermek istediğimizde İstanbul'a gönderiyoruz. İstanbul'dan gideceği yere uçuyor. Dolayısıyla biz Uluslararası Haber Merkezi'ni İstanbul'a konumlandırdık. Tabii 103 yıl önce Anadolu Ajansı kurulmuş. Nerede kurulmuş? Ankara'da kurulmuş. Kuruluş hikayesine zaten gireriz ama Ankara bizim ulusal haberleri takip ettiğimiz, Türkiye'deki gelişmeleri incelediğimiz, hemen hemen her ilde, her ilçede bir Anadolu Ajansı muhabiri vardır. Türkiye için konumlanan bir yer Anadolu Ajansı'nın Ankara'daki genel müdürlüğü.
Evet.
Peki Anadolu Ajansı'nın yeni vizyonu ne? Küresel rekabette güçlü olmak. Onun için Uluslararası Haber Merkezimizi İstanbul'a taşıdık. Burada o 13 dil buradan yönetiliyor. Uluslararası yayınlar buradan yönetiliyor. Ayrıca İstanbul Bölge Müdürlüğümüz de yine burada. Burası İstanbul'un hızlı kalkınan ve önümüzdeki yıllarda da çokça referans verilecek bir bölgesi. Pek çok şirketin genel müdürlüğü, bankaların genel müdürlükleri ve finans merkezine yakınlığı ile öne çıkan bir bölge. Dolayısıyla burası yavaş yavaş uluslararası bir alan olacak İstanbul'da.
Zaten Anadolu Ajansı kuruluş sebebi ve 103 yılı geride bırakması münasebetiyle de uluslararası arenada rekabette ön plana çıkınca da herhalde Türkiye'de yaşayan bütün vatandaşlar da bundan gurur duyar diye düşünüyorum. Yani.
Öyle olması gerekir. Anadolu Ajansı çünkü hiç kimseye ait değil. Bu ülkeye, bu millete ait. Ve biz Anadolu Ajansı'nı herkesin sahiplenebileceği, herkesin gurur duyacağı bir noktaya getirmek istiyoruz.
Şimdi burada tam şunu soracağım Serdar Bey. Şimdi sizden öncesi tabii ki konuşmak pek doğru olmaz. Sizinle birlikte burada yeni bir sayfa açıldı. Fakat sonuç itibariyle Anadolu Ajansı Türkiye'nin en köklü kurumlarından birisi olduğu için şüphesiz ki geçtiğimiz yıllarda zaman zaman eleştirilerin hedefi haline geldi. Size bu görev tebliğ edildiğinde bu görevi kabul etmek veya ederken hiç tereddüte düştünüz mü?
Düşmedim. Çünkü artık bizim ulusal hikayelerden, lokal başarılardan kendimizi de sıyırıp kendi başarı hikayemiz uluslararası olmalı. Bir insanın bence bu dünyada bir bölgeye, bir ülkeye ait başarı hikayeleri tabii ki önemlidir ama daha fazlasını istiyorsak küresel başarı hikayelerine ihtiyacımız vardır. Anadolu Ajansı bize bu imkanı veriyor. Küresel alanda rekabet etme imkanı veriyor. Uluslararası düzeyde rakiplerimiz nedir bizim? Reuters, AFP, Associated Press. Bunlarla rekabet etme imkanı veriyor. Dolayısıyla benim kendi kişisel hikayemde de hep arzu ettiğim şey küresel başarılar. Anadolu Ajansı o küresel başarıya giden yolda bana bir imkan vereceği için Anadolu Ajansı'nı küresel anlamda bir noktaya getirmek hem kendimi iş tatmini anlamında mutlu edecek hem de bu ülkenin insanlarına gurur duyacakları bir ortam oluşturacağı için ben dolayısıyla tedirgin olmadım. Bir an önce uluslararası rekabete hazır hale getirmeye çalıştık ve şu an bütün heyecanımızla, bütün vizyonumuzla, bütün çalışma stratejimizle bu küresel rekabette Anadolu Ajansı'nı üst sıralara çıkarmak üzere şekilleniyor. Türkiye'den bağımsız mıyız? Türkiye'deki tartışmalardan, Türkiye'deki problemlerden, Türkiye'deki sosyal ve siyasi atmosferden bağımsız mıyız? Değiliz ama önümüze o kadar fazla küresel hedef koyduk ki onlarla uğraşmaktan, onlar için çabalamaktan biz bu atmosferi çok fazla solumuyoruz. İşimize bakıyoruz, işimizi doğru yapıyoruz. Zaten küresel hedefler koyduğunuz zaman o küresel hedeflere ulaşmanız için küresel standartlara uygun davranışlar sergilemeniz gerekiyor. Biz de bu standartları Anadolu Ajansı'na getirdik. Dolayısıyla Türkiye içerisindeki atmosferden de mümkün olduğunca az etkileniyoruz. Standartlarımız yüksek, küresel rekabete uyumlu. Ülke içerisinde herhangi bir yerde, Hakkari'de bir olay olduğunda bir standart çerçevesinde yaklaşıyoruz oraya. Bir iş akışımız var. Anadolu Ajansı'nda sürpriz olmaz. Anadolu Ajansı'nda Hakkari'deki bir olayda, Kiev'deki bir olayda, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir olayda belli bir standartta ele alınır. İçerik belli bir standartta üretilir ve belli iş akışlarından sonra abonelerimize servis edilir. Dolayısıyla biz standardımızı uluslararası düzeye çıkarttığımız için Türkiye'deki bu atmosferin esiri olmuyoruz.
Şimdi sizin aslında anlattığınız bir vizyon var ama şunu da biliyoruz ki köklü kurumlarda değişiklikler çok kolay olmuyor. Genel kurumun yapısı buna müsaade etmiyor. Gerekse işte bahsettiğiniz gibi zaman zaman işte belki kutuplaşmışlıklar veya siyasi polarizasyon. Siz bu değişiklikleri yaparken ya da hızlı aksiyon alırken zorlandığınız anlar oldu mu?
Tabii ki zorlanıyoruz. Her kurumun değişime direnci olur. Geleneği olan bir kurumun direnci daha fazla olur. Biz orada geleneğe bir zorlama yapmadık. Geleneği yeniden tanımladık. Türkiye Cumhuriyeti devleti kurulmadan önce bağımsızlık mücadelesi verilirken Anadolu Ajansı kuruluyor. Anadolu Ajansı Türkiye'nin bağımsızlığının kazanılması sürecinde oluşan kurumlardan bir tanesi. Ordumuz savaşıyor ama diğer taraftan Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları enformasyon alanında da bir mücadelenin verilmesi gerektiğini düşünüyorlar. Toplumun doğru bilgilendirilmesi gerektiğini düşünüyorlar. Bakın o zaman Mustafa Kemal Atatürk'ün yayınladığı kararlardan bir tanesinde Anadolu Ajansı'nın haber faaliyetlerini engellemek vatana ihanetle eş tutuluyor. Niye? Çünkü bağımsızlık mücadelesinin, bu kurtuluş mücadelesinin bir parçası Anadolu Ajansı. Şimdi geleneğimiz o. Kime karşı? Emperyalizme karşı. Şimdi biz bu geleneği yeniden tanımlıyoruz. Dolayısıyla küresel alanda bir varlık gösteriyoruz. Kendi duruşumuzla, kendi editoryal yaklaşımımızla ama en temeldeki kuruluş felsefesine bağlı kalarak. Nedir o? Emperyalizmle mücadele. Güçlünün değil, haklının yanında durmak. Bugün dünyada pek çok problem var. Ulusal düzeyde hiç bakmıyoruz olaya. Dünyadaki problemler çerçevesinde bakıyoruz. Evet, Türkiye bağımsızlığını kazandı. Türkiye emperyalistleri topraklarının dışına itti. Bunu askeri unsurlarımızla yaptık. Hemen akabinde biz bunu mental olarak da yaptık. Düşünce devrimimizle yaptık. Bağımsızlığımızı ülkemizin karakteri olarak ilan ettik. Bu şimdi Cumhuriyet'in bir kurumu olarak Anadolu Ajansı buradan hareketle yine uluslararası alanda var olmaya devam ediyor. Bugün editoryal bağımsızlık diyoruz. Bugün editoryal duruş diyoruz. Tarafsızlık diyoruz. Bütün bunlar esasında kültürel hegemonyayla çok ilişkili kavramlar. Biz bir varlık gösteriyoruz. Kime karşı? Kültürel hegemonik ülkelerin kurumlarına karşı. Burada çok net bir mücadele var. Bu mücadele basit bir mücadele değil. Bir haberi, bir haber ajansının hangi editoryal duruşla kurguladığı konusu akademik bir tartışma konusudur. Mutlak bir tarafsızlık, kesinlikle olaylara uzaktan bakan bir yaklaşım yok. Bugün o rakibimiz olan haber ajanslarının ülkemizle alakalı çıkan haberlerine bakalım. Ya da ülkemizi denklemin içinden çıkartalım. Bir başka ülkeyle alakalı onların haber kurgularına bakalım. O haber kurgularında ve haber dizaynlarında estetize edilmiş bir propaganda görüyoruz. Ama bu bize mutlak bir tarafsızlık, müthiş bir objektivite olarak yansıtılıyor. Şimdi rekabet alanımız burada bu haber ajanslarıyla eşit düzeyde olmak. Bunlara karşı hayır öyle bir şey yok, olaya bu şekilde de bakabiliriz demek. Ve onların küresel çıkarlarına uymayan konulara yoğunlaşmak. Bugün içeriklerine baktığımız zaman muhakkak bir dili görürüz tarafsızlık adı altında. Haber ajanslarının yanında işte uluslararası medya kurum ve kuruluşlarından mesela New York Times. Ben de Amerika'daki master, medya yönetimi master'ım esnasında ve sonrasında New York Times'ta yaklaşık bir yıl çalışma fırsatı buldum. Kurum kültürünü çok iyi biliyorum. Kurumun kodlarını çok iyi biliyorum. Ne yapıyor New York Times? Tarafsız, itibarlı, saygı. Bu ambalajı biraz sorguladığımızda, eleştirel yaklaştığımızda ne kadar tarafsız? Gerçekten o editoryal duruşu %100 mutlak bir tarafsızlıkla mı dizayn ediliyor? Hayır. Zaten öyle bir durum yok. Zaten kimse günümüzde editoryal duruştan dolayı bir başka kurumu eleştiremez. O onun editoryal duruşudur. Ama birisi bunu bir tarafsızlık olarak sunmaya kalktığında işte orada problem çıkıyor. Ben diyorum ki hiç kimse tarafsız değil. Herkesin editoryal duruşu var. Anadolu Ajansı'nın da editoryal duruşu var. Ben bu editoryal duruşu tutarlı bir şekilde devam ettirebiliyor muyum? Bir tutarlılığım, bir standardım var mı? Tesis etmem gereken konu bu. Mutlak bir tarafsızlıktan medya düzeninde artık kimse bahsetmiyor. Bakın hep örnek veriyorum onu medya ile alakalı tarafsızlık bahsi açıldığında. Mısır darbesini New York Times web sitesi ilk nasıl duyurdu? Tarafsız dediğimiz kesinlikle olaylara objektif baktığına dair özellikle 3. Dünya ülkelerinde bir baskı oluşturmak amacıyla ambajlanan bu fikir burada çalıştı mı? Hayır, çalışmadı. Mısır darbesi olduğunda Tahrir Meydanı'nda havai fişekleri atıldı. Çünkü bir grup bu Mısır darbesini Mısır içerisinde destekliyordu. Fakat bu darbe kanlı bir darbe, ağır bir darbe. Bu darbe sürecinde New York Times havai fişekleri kullanarak bir kutlama yaklaşımı içerisinde oldu. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri o dönem demokrasinin restorasyonu olarak bunu kodlamıştı. Demokrasinin restorasyonu olarak Amerikan devlet politikası bunu konumlandırdığında New York Times da önündeki binlerce fotoğraftan hangisini seçti? Havai fişek fotoğrafını seçti ve ilk haberi web sitesinden o havai fişek fotoğrafıyla duyurdu. Yani bir kutlama, yani Mursi iktidarından kurtulma ve bunun da çok pozitif olduğu algısıyla bunu yaptı. Şimdi tarafsızlık, objektiflik, bunların hiçbir tanesi burada gözlemlediğimiz meseleler değil. Ne var burada? Burada editoryal duruş var. Nereyle uyumlu editoryal duruş? Amerika Birleşik Devletleri'nin dışişleri politikasıyla uyumlu bir duruş. Eleştirebilir miyiz? Eleştiririz. Ama en başta şunu söyleyeceğiz. Kimse bize medyanın, özellikle uluslararası medyanın tarafsız ve mükemmel olduğunu anlatmasın.
Şimdi sizin aslında uluslararası alanda ülkemizin temsiliyetiyle ilgili tecrübeniz Anadolu Ajansı'nın öncesine dayanıyor. Daily Sabah ve TRT World'ün yayın hayatına başlamasında katkılarınız çok büyük. Kurulum aşaması itibariyle. Belki de orada en çok rol oynayan isimlerden birisiniz. Türkiye gerçekten uluslararası arenada rekabet noktasına ulaşabildi mi? Ya da buradaki durumumuz nedir?
Tabii ki ulaşıyoruz. Potansiyel arttırımı çok hızlı gerçekleşiyor. Son 20 yıl içerisinde Türkiye orta ölçekli bir devletten daha fazlası haline geldi. Bölgesel bir güç olduk. Uluslararası toplantıların tamamına gidiyoruz görevimiz gereği. NATO, G20, Birleşmiş Milletler Liderler Zirvesi. Orada uluslararası medyanın da diğer devlet liderlerinin de en fazla ilgi gösterdikleri, bu bir halüsinatif bir şey değil, gerçek. En fazla trend olan, en fazla alaka gösterilen ülkelerden birisi Türkiye, liderlerden birisi de Recep Tayyip Erdoğan. Özellikle bölgemiz çatışma alanının tam ortasında. Şimdi öyle bir yerdeyiz ki güneyde Suriye, Irak, İran. Suriye İngilizce ifadesiyle fail state. Irak da yine aynı şekilde. İran kendi içerisinde pek çok problemleri barındıran bir ülke. Doğumuzda Ermenistan, Azerbaycan bir, orası da bir savaş arenası. Kuzeye gidiyoruz. Rusya, Ukrayna yine bir savaş arenası. Balkanlara gittiğimizde sürekli bir çatışma alanı ve pamuk ipliğine bağlı barış düzeni korunmaya çalışılıyor. Böyle bir atmosferin tam ortasındayız Türkiye olarak. Şimdi Türkiye'nin bu atmosfer hem dezavantajı hem de avantajı. Bu coğrafyada güçlü bir liderle son 20 yıllık siyasi istikrar ile Türkiye önemini her geçen gün arttırıyor. Uluslararası arenada son 20 yıl içerisinde Türkiye'nin belirleyici ve yine iletişim başkanımız Fahrettin Altun'un bir kitabı var. İstikrarlaştırıcı güç diyor. Evet. İstikrarlaştırıcı rolü çok büyük önem arz ediyor. Biz bölgemizde çatışmaların körükleğini değil bir şekilde bitirilmesi için mücadele eden bir ülkeyiz. O yüzden Türkiye Rusya-Ukrayna savaşında çok özel bir pozisyon takındı. Uluslararası ilişkiler derslerinde Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşındaki rolü üzerine tezler yazılmalı.
Belki de uzun yıllar çözülemeyecek.
Akademik çalışmalar yapılmalı. Çok önemli bir pozisyon ve politika izliyoruz şu an. Ben Anadolu Ajansı olarak Batılı Reuters, AP, AFP'den farklı Türkiye'nin Rusya'yla diyaloğunun devam etmesinden dolayı hem Ukrayna'da faaliyet gösterebiliyorum hem de Rusya'nın işgal ettiği bölgelerde faaliyet gösterebiliyorum. Çünkü bize orada imkan sağlanıyor. Evet. Yani pek çok Batılı ajans orada bir faaliyet gösteremiyor. Dolayısıyla ben Rusya'nın resmi haber ajansının dışında dünya için Rusya-Ukrayna savaşında en önemli haber kaynaklarından bir tanesiyim. Zaten arkadaşlarımız Ukrayna'da, siz de gittiniz. Olağanüstü başarılar gösterdiler habercilik anlamında. Yani savaşın sembol fotoğraflarından bir tanesi. Her savaşın sembol bir fotoğrafı olur. Evet. Afgan kızı hatırlarsınız. Rusya-Ukrayna savaşının sembol fotoğraflarından bir tanesi de Ukraynalı emekli öğretmen Elona'nın fotoğrafıydı. Başı sargılı. Bu fotoğraf bizim tarafımızdan çekildi ve bütün dünyanın birinci gazetelerin birinci sayfalarında yer aldı. Manşetlerde yer aldı. Gündem belirledik. Yani Anadolu Ajansı'nın ben küresel rekabetteki yerini teorik olarak değil, pratik olarak da burada vurgulamak isterim. Neyle alakalı? Türkiye'nin izlemiş olduğu dış politikalarla alakalı. Her yerde söyleyeceği merak edilen bir Türkiye var. Eski Türkiye yok. Türkiye önemsiz bir ülke değil. Hiç kimse için, ne Avrupa Birliği için, ne küresel hegemonlar için, çatışan devletler için, yükselen süper güçler için, alçalan süper güçler için, herkes için. Türkiye çok önemli bir ülke. Yani bugün Mali Fransızcayı ulusal dil olmaktan çıkarttı. Çıkartırken o imza töreninde bir uçak maketi var. Neyin uçak maketi? Akıncı'nın uçak maketi. Önemli mi? Çok önemli. O fotoğrafın bizatihi kendisi bir mesaj veriyor.
Alt tüm mesajı dünyaya. Büyük.
Yani Türkiye sadece kendi bağımsızlığını kazanmakla kalmadı. Türkiye mücadeleleriyle, Türkiye felsefesiyle, yaklaşımıyla herkese bu bağımsızlık konusunda irade göstermesinin mesajını veriyor. 15 Temmuz dediğimiz olay sadece Türkiye ile alakalı bir olay değil ki. 15 Temmuz emperyalizmin bir işgal girişimi olarak en yalın ifadesiyle tanımlanabilir. Yani siyaset bilimleri laboratuvarına soktuğumuz zaman 15 Temmuz'u çıkan sonuç şudur. Emperyalizm Türkiye'yi işgal etmek istedi. Direndi mi Türkiye buna? Direndi. Kurumlarıyla direndi.
Evet, vatandaşla direndi.
Vatandaşlarıyla direndi. Lideriyle, seçilmiş cumhurbaşkanıyla direndi ve bunu tüm dünyadaki uluslar gördüler. Bu bağımsızlık mücadelesi onlara da ilham oldu. 15 Temmuz sadece Türkiye ile alakalı değil, tüm uluslarla. Özellikle küresel hegemonyanın baskıladığı, sindirdiği ve üzerinde gerçekten de büyük bir baskı kurduğu uluslarla alakalı bir konudur. Ve o yüzden bütün dünyanın da ilgisini çekti. Türkiye'nin küresel alanda güçleniyor olması, kendi iç yapısal problemleri vardır, ekonomik türbülanslara girer çıkar her ulus devlet gibi, bunlar bir tarafa. Ama Türkiye küresel anlamda güçleniyor, Türkiye'nin kurumları da güçleniyor.
Bu Ukrayna-Rusya savaşındaki sembol fotoğraftan bahsettiniz ki bütün dünyada kullanılan fotoğraflardan bir tanesiydi. Hatta en çok kullanılanlardan bir tanesiydi. Biz son dönemde sizin ekip arkadaşlarınızın bu tarz çalışmalarını çok görüyoruz. Özellikle Amerika, New York'a gitmiştim. Oradaki ekibin de ne kadar heyecanlı ve o anlamda farklı açılardan yakalama durumlarımı da gözlemleme şansım oldu. Siz mesela bir işte New York Times'a baktığınızda orada kaynak olarak Anadolu Ajansı'nı gördüğünüzde işte bir fotoğraf veya bir video ki bence videoda da çok başarılı bir noktaya doğru gidiyor. Özellikle drone çekimleri harika. Amerika ekibi için söylüyorum bunu. Ne hissediyorsunuz?
Yani ekstra bir heyecan duymamamız gerekiyor. Bu bizi heyecanlandırmamalı. Bu ben 2002'de ilk Amerika'ya gittiğimde televizyonda böyle Turkey falan bir şey geçtiğinde bir heyecan duyuluyor. Bunlar geride kaldı artık. Biz gerçekten de dünyanın merkezindeyiz. Tabii ki Anadolu Ajansı'nın ürettiği içerikler dünya medyasında yer alacak. Her gün bana raporlar geliyor. İşte Yunanistan'da yangın var haftalardır Yunanistan. Dünyada en fazla kullanılan fotoğraflardan bir tanesi yine Anadolu Ajansı'nın çektiği bir fotoğraf. Olması gereken o. Ekstra heyecan duymamızı gerektirecek bir durum yok artık. Bizim New York Times, CNN, Guardian, BBC bu tarz mecralarda var olmamız soğukkanlılıkla karşılanması gereken normal bir olaydır.
Rutin.
Anadolu Ajansı'nın çektiği bir content, yaptığı bir içerikte BBC'de yayınlanır, New York Times'da yayınlanır. Üzerinde çok fazla duracağımız bir konu değil. Neyin üzerinde daha fazla dururuz? Rakiplerimizden daha fazla yayınlanmamız gerekiyor. Bir olay olduğunda bakıyorum uluslararası medyaya. Nereden yakalamışlar? Birincil kaynak hangisi? AP mi, Reuters mı, AFP mi yoksa Anadolu Ajansı mı? Evet, bizi de kullanıyorlar ama birincil kaynak olarak kullanılması durumu beni heyecanlandırıyor.
Serdar Bey, siz tabii konumunuz itibariyle uluslararası arenadaki bu rekabetçi ortamdan bahsettik ama bir yandan da Türkiye'deki medyanın da aslında buluştuğu bir noktasınız, T noktasısınız. Çünkü bir servis sağlayıcısısınız. Yani onlara içerik üretiyor ve bunu onlara servis ediyorsunuz. Onlar da size güvenerek bunları yayınlıyorlar. Sizin pencerenizden Türkiye'deki medyanın gidişatı nasıl?
Bence üzücü. Birkaç nedeni var. Türkiye'deki medyanın yapısal problemleri var. Dünyada da benzer problemler var. Bu yapısal problemlerin başında medya sahipliği geliyor. Medya sahiplerinin sahip oldukları medyaya bakışı bence problemli. Kendi şirketlerinin, kendi işlerinin bir PR departmanı gibi bu işe bakıyorlarsa, ki gözlemim biraz öyle, medya aşağı doğru iner. Gazetecilik itibarlı olmaz. Muhabir kendini güçlü hissetmez. Ama medya sahipleri bir idealizm çerçevesinde medyalarına, gazetelerine, televizyonlarına bakıyorlarsa o zaman muhabir kendini güçlü hisseder. Editör kendini güçlü hisseder. İçerik üreticisi kendini güçlü hisseder. Ve medyayı yönetenler en iyi muhabiri, en iyi editörü, en iyi kurgucuyu transfer etmek için para da harcarlar. Bugün üzere görüyorum ki medyada çalışan muhabirlerin, editörlerin özlük hakları çok az. Kocaman holding. Holdingin PR departmanındaki bir reklamcı çok daha fazla gelir elde ederken Core business dediğimiz haberi üreten habercinin özlük hakları çok az. Neden kaynaklanıyor? Reklam pastasının küçülmesi ve çeşitlenmesi evet falan ama diğer taraftan medya sahiplerinin kendi medyalarını o kadar da önemsemiyor oluşundan kaynaklanıyor. Ben bugün gazetecilerin, basın emekçilerinin özlük haklarının olması gerekenden çok daha aşağıda olduğunu Türkiye'de gözlemliyorum. Biz Anadolu Ajansı olarak elimizden geldiğince bu konuda Türkiye standardını oluşturmak istiyoruz. Ve ben bütün medya sahiplerine buradan medyalarınızı önemseyin. Siz önemsemezseniz o sektör ölür. Bir medya sahibi, evet sübvanse ediliyor medyalar, televizyonlar, haber televizyonları, gazeteler, internet siteleri, büyük holdingler tarafından sübvanse ediliyor. Bu sübvansiyon bir yük olarak görülmemeli. Bu bir idealizm çerçevesinde yapılırsa o zaman Türkiye'de medyada çalışan insan kalitesi de güçlenir. En iyi CV'ler medyada olur. Hemen buradan bir örnek vereyim. Bakın Anadolu Ajansı'nın kuruluşu. Kim kuruyor? Halide Edip adı var. Yunus Nadi. Kim bunlar? Devrin en önemli münevverlerinden ikisi. Çok aydın insanlar. Çok eğitimli insanlar. Halide Edip Anadolu Ajansı'nı kurduktan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde ders vermeye gidiyor üniversitelerde. Entelektüel kapasitesi çok derin. Medyayla Cumhuriyet kurulurken ilgilenen insan profillerini alalım. Modern tabirle CV'lerini alalım. Bugün gazetelerimizi, televizyonlarımızı yöneten arkadaşlarımızın CV'lerini alalım. Yan yana kıyaslayalım. Yan yana koyalım. Ne görürüz? Bugünün CV'lerinin geçmişteki gazeteci CV'lerine oranla çok daha zayıf olduğunu görürüz. Bunun düzeltilmesi lazım. En akıllı, en zeki, en donanımlı, en bilgili üniversite öğrencilerinin kariyer planlarının bir yerinde konvansiyonel veya dijital medya yoksa sektör aşağıya gidiyordur. Bunun gerçekleşmesi için de dönüyorum en başa, medya sahiplerinin bu medya gruplarını kendi şirketlerinin bir PR departmanı olarak değil bir idealizmle ele alması gerekiyor. Ki iyi üniversitelerden mezun genç arkadaşımız, ben bu kurumda çalışmak istiyorum, ben medyada çalışmak istiyorum şeklinde bir yaklaşıma sahip olsun. Anadolu Ajansı'na geldiğimizde arkadaşlar şunu söyledim. Başarı nedir arkadaşlar? Pek çok kriteri var. Kriterlerden bir tanesi. Ülkenin en iyi üniversitelerinden mezun olan, mezun olmaya yakın 4. sınıf öğrencileriyle gideceksiniz. Üniversitelerde stand kuracaksınız. Anadolu Ajansı'na ilgi var mı? Anadolu Ajansı'nda çalışmak istiyorlar mı? Eğer çalışmak istiyorlarsa iyi yoldayız. Bir şeyler başarmışızdır. Bir markayı oturtmuşuzdur. Hatta arkadaşlara dedim, böyle bazen muhabir arkadaşlarımızın güneşten korumak için şapkaları var. AA şapkası. Evet. Anadolu Ajansı tişörtü. Burada da Anadolu Ajansı. Kupamız var. Birisi Anadolu Ajansı'nda çalışmasa bile yine başarı kriteri koyduk arkadaşlarla kendimize. Ya şu Anadolu Ajansı şapkasından bir tane olsa. Şimdi Harvard Üniversitesi büyük bir marka, büyük bir başarı. Şu sahilde yürürken pek çok arkadaşımızı görüyoruz. Harvard University tişörtüyle geliyor. Harvard'a mı gittin? Yok. Tişörtünü aldım. Ama kendimi iyi hissediyorum. O markayla özdeşleşmek istiyorum. Şimdi Anadolu Ajansı olarak koyduğumuz hedeflerden bir tanesi de o. Ya Anadolu Ajansı'nın şapkasını alsın. Genç arkadaşlarımız geçsinler ve kendilerini iyi hissetsinler. Anadolu Ajansı'nda mı çalışıyor? Hayır. Ama hoşuna gidiyor. O AAA logosu onu taşımak hoşuna gidiyor. Bunu gerçekleştirmek için çalışıyoruz zaten. Biz burada bir rebranding yapıyoruz esasında. Markamızı sevdirmek, markamızı oturtmak istiyoruz. Markamızı sahiplendirmek istiyoruz. Arkadaşlarımıza o yüzden, muhabirlerimize, editörlerimize o yüzden hak ettiklerini vermeye çalışıyoruz. Hem ilgi, alaka anlamında hem de özlük anlamında. Bugün çok saygın bir iş yapıyor gazeteciler. Ben 6 Şubat depremlerinde, evet orada kim vardı? AFAD gönülleri vardı. Enkazdan insanlar çıkartılıyordu. Bir Anadolu Ajansı da vardı. Zaten bir olay olduğu zaman işte polis, itfaiye, Anadolu Ajansı olay yerine ilk giden ekiplerdir. Evet. 6 Şubat'ta da öyle oldu. Ben bu binaya İstanbul'daydım. Geldiğimde arkadaşlarımız ekipmanlarını omuzlamışlar. Deprem bölgesine gidiyorlardı sabah saat 6'da. O bölgede çalışan arkadaşlarımız enkazdan çıkıp kameralarını bulup olup biteni Türkiye'ye ve dünyaya anlatmaya çalıştılar. Böyle insanlara saygı duyulmaz mı? Böyle insanlar toplum içerisinde saygın ve itibarlı bir şekilde dolaşmaları gerekmez mi? Böyle insanların özlük hakları iyi olması gerekmez mi? Gerekir. Peki verebiliyor muyuz hak ettiklerini? Biz Anadolu Ajansı olarak vermeye çalışıyoruz. Ama Türk medyasının, Türkiye'deki medya sahiplerinin de bu yaklaşımla konuya eğilmeleri lazım. Ben ne yazık ki bu yaklaşımdan biraz uzakta görüyorum ve medya sahiplerinin bu idealizmle konuya eğildiklerinde medyamızın daha kaliteli olacağına inanıyorum.
Evet.
Her fikirden, dedim ya, editoryal duruş eleştirilemez. Bugün Halk TV'de bizim abonemiz, Akit TV'de bizim abonemiz. Farklı politik fikirleri var. Hiç önemli değil. Olabilir. Herkes aynı şekilde bir olayı kurgulamak zorunda değil. Gazetenin birinci sayfası yapılırken hangi manşeti oraya koyalım şeklinde editoryal bir tartışma olur mu? Olur. Bu editoryal tartışmanın neticesinde o gazetenin, o televizyonun editoryal duruşu ortaya çıkar. Hepsinin tek tip olmasına gerek yok. Bazen Türk medyasında tek tip manşetler atılıyor. Çok tercih ettiğim bir şey değil. Desteklediğim de bir şey değil. Çeşitlenmeli. Herkes farklı bir perspektiften, farklı bir editoryal yaklaşımdan konuyu ele almalı. Bu bir zenginliktir. Türkiye entelektüel bir çölleşme yaşıyor. Medyamızda bu çölleşmenin sancılarını çekiyor. Üretim zayıf, kalite zayıf, içerik zayıf. Nasıl düzelir? Medya sahiplerinin medya gruplarına idealist bir yaklaşımla bakmaya başlamasıyla beraber düzelir. Aksi takdirde düzelmez.
Belki bununla ilgili siz bir öncülük yapabilirsiniz.
Yani işte yapmaya çalışıyoruz.
Medya patronlarıyla, ben bilmiyorum yani artık nasıl olur ama.
Ha, medya patronlarına tabii ziyaretlerim oluyor. Bu konuyu onlarla da konuşuyoruz.
Bu bile çok büyük bir adım.
Gazeteciler ile oturuyoruz, konuşuyoruz. Ben Anadolu Ajansı olarak Türkiye'de medyanın en azından özlük hakları kısmında standardını oluşturmaya çalışacağım. Bir editör, bir muhabir, özlük hakları bu seviyede olmalı. Üstü olabilir. Altı daha altı olmaz. Artı bir muhabirle, bir editörle konuşurken hem biz manpower dediğimiz bu kas gücüyle bir iş yapılıyor. Hem de entelektüel bir iş yapılıyor. Diğer iş kollarından farklı olarak gazetecilerin çok büyük saygıyı görmeleri gerektiğini düşünüyorum.
Dünya çok hızlı bir şekilde dijitalleşmeye doğru gidiyor. Özellikle pandemi bunu çok hızlandırdı. Tabii ki medyada dijitali artık en uç noktalarına kadar kullanıyor. İşte hayatımıza artık yapay zeka girdi. Siz de Anadolu Ajansı olarak bu dijitalleşen dünyada bir şekilde yer tutmaya çalışıyorsunuz. Hatta geçtiğimiz aylarda sizin yapay zeka ile ilgili ben birkaç videonuzda görmüştüm. Buradaki şu anda geldiğiniz son durum nedir?
Esasında ben Amerika'da medya yönetimi master yaparken de tartıştığımız bir konu vardı. Medyanın geleceği nereye gidiyor? Gazeteler yaşamaya devam edecek mi? Televizyonculuk nereye gidecek?
Hep konuşulan konular aslında.
Hep konuşulan konular. Tabii ben master yaparken daha yapay zeka medyaya girmemiş. Yani yapay zeka diye başlı başına bir konu yoktu. Ama internet vardı. İnternet televizyon ve gazeteyi nasıl etkileyecek? Yine New York Times'a çalışırken hatırlıyorum. İlk o zaman dijital reklam gelirleri konvansiyonel reklam gelirlerinden ve abone satışından daha yukarı bir noktaya gelmiş. İlk kırılım odur. Yani 2010'lar. 2010'larda o başladı. Ondan sonra zaten hızla dijital gelirler yükseldi.
Evet.
New York Times hala böyle gazeteye basılır, kağıda basılır ve gazete dağıtıcıları tarafından dağıtılır bir gazete. Tabii oradan bir gelir elde ediyor. Daha sonra dedi ki New York Times, benim web sitemi takip etmek isteyenler bir ücret ödeyecekler. İnternet sitesini ücretli yaptı. Reklam gelirlerinde internet sitesinde yer almak isteyenler şu kadar ödeyecek. Gazetede yer almak isteyenler şu kadar ödeyecek. Ve hızla gelirler dijitale doğru gitti. Şimdi yeni medya bize şunu söylüyor. Dijitalleşmeyen yok olacak.
Evet.
Şimdi Murdoch gazete yok olmaz, şekil değiştirir demişti bir medya sahibi olarak. Şekil değiştiriyoruz. Ne olacak? Üç şey olacak. Bu üç şeyi başarabilenler ayakta kalacak. Bir, dijitalleşmeyi başarabilenler. Konvansiyonel medya olup, işte 100 yıllık medya olup, 50 yıllık medya olup. Dijitalleştiyseniz ayakta kalacaksınız. İki, dijitalleşme yetmiyor. Etkileşimi halledebildiyseniz, etkileşim alabiliyorsanız ayakta kalacaksınız. Biz dijitalleştik ama etkileşim yok. Etkileşimin de alt başlığında muhakkak medya tüketicisi ile üreticisinin interaktif bir etkileşim içerisinde olması var. Tek taraflı eskiden ne oluyordu? Gazeteyi abilerimiz yapıyor. Biz haber tüketicileri abilerimizin seçmiş olduğu haberleri tüketiyorduk. Şimdi ne oluyor? Ben tüketici olarak diyorum ki ben ilgi alanlarımı seçiyorum. Spor, siyaset, kitap, tiyatro. Bunlarla alakalı bana haber ver diyorum. Ben tüketici olarak gazete üreticilerinin, televizyon üreticilerinin, content üreticilerinin bana dayattığı şeyin sınırlarının dışına çıktım ve ben artık dedim ki bunları yaparsanız okuyacağım. Customize ettim. Ve bu nedir? Bu bir etkileşimi beraberinde getiriyor. Üretilen o içeriği tüketirken onunla etkileşim içinde olmak istiyorum. Evet. Üçüncü husus da doğruluk, teyit. Şimdi çok
haber kaynağı. Ya da güvenilir marka olmak.
Çok çok haber kaynağı var. Artık medya bir çöplük. Onun içinden doğru haberi, teyitli haberi seçmek ayrıca bir mesai gerektiriyor. Duyduğumuz bir haber, özellikle sosyal medyada, doğru olma ihtimali doğru olmama ihtimalinden az.
Ben de onun... daha hızlı yayılıyor.
Çok hızlı yayılıyor. Biz bunu deprem sürecinde de gördük. Büyük büyük takipçili sosyal medya kullanıcıları bir haber ortaya atıyorlar. Attıkları haber esasında hayatın olan akışına olumsuz etkileri olabilir. Bir can kurtarma faaliyetini olumsuz etkileyebilir. Bir toplumda kaos ve kargaşaya sebebiyet verebilir. Bütün bunlar olabilir. Peki haber doğru mu değil mi? Hızlı tüketiyoruz ya. Şimdi yavaş yavaş toplum dijitalleşmiş, etkileşimi yüksek ve doğru haber kaynaklarına yönelecek. Sizler de bir medya üreticisisiniz. Şu 3 maddeyi her gün kendinize sorun. Yeterince dijitalleştik mi? Yeterince etkileşim alıyor muyuz? Yeterince doğru ve güvenilir imajımızı oluşturduk mu? Biz Anadolu Ajansı'nda işte bunu yapıyoruz. Anadolu Ajansı teyit hattını bu yüzden kurduk.
Ben de not aldım şimdi siz onları yazarken.
Tabii ondan da bahsedeceğim. Teyit hattı şimdi doğru haber ve manipülatif haber, dezenformatif haber. Ortalık bundan geçilmiyor. Ben hep söylüyorum, bir şey okudunuz. Size biraz garip geldi. Eğer ajans o haberi geçmemişse o haber doğru değildir. Ajans geçmişse doğrudur. Hele hele üzerine çok tartışma var. Hemen teyit hattına onu ihbar edin. Teyit hattındaki haber doğrulama editörlerimiz onu incelesinler. Baksınlar, desinler ki evet haber doğru. Uzmanlarından ve resmi kurum ve kuruluşlardan görüş alsınlar konuyla alakalı. Ya teyit ederler ya da teyit etmezler. Ve teyit hattı bizim son dönemde en fazla önem verdiğimiz işlerden bir tanesi olacak. Çünkü dediğim gibi medyayı 3 saç ayağının üzerine oturtuyoruz Anadolu Ajansı'nda. Dijitalleşme, biraz önce söylediniz, yapay zeka ile pek çok içerik üretiyoruz. Ben en başta yapay zekayı kendim kullanıyorum. Şimdi çevre forumu yapıyoruz. Geçen yıl bir çevre forumu yaptık. Arkadaşlarla konuşma metnimi çalıştım. Kendimiz yazdık. Vermek istediğimiz mesajları oraya koyduk. İngilizce bir konuşma, uluslararası bir toplantı. Neyi tartışıyoruz? Çevre konularında haber ajanslarının sorumluluğunu tartışıyoruz. Konuşmayı hazırladık ve çıktım, konuşmamı yaptım. Şimdi bu yıl ikincisini yapacağız. Arkadaşlara dedim ki, arkadaşlar konuşmayı ChatGPT'ye yazdırayım. Şimdi birinci çevre forumunda yapmış olduğum konuşmayı ChatGPT'ye yükledim. Sonra dedim ki, bu konuşmanın biraz daha harekete geçirici olmasını, cesaretlendirici olmasını istiyorum. Bu konuşmanın daha informatif, bilgilendirici olmasını istiyorum. Bu konuşmanın insanları sorumluluk almaya teşvik edici olmasını istiyorum. Çünkü ChatGPT var da ChatGPT'yi kullanmak da ayrı bir meziyet. ChatGPT ile bir müddet sohbet ettik. Taleplerimizi ilettik kendisine. Ve kendisi bize 5 dakika içerisinde önceki konuşmamı da göz önünde bulundurarak kusursuz bir konuşma yazdı.
Çıkardığı sonuçtan memnun kaldınız mı?
Çok memnun kaldım. Şimdi zaten ikinci çevre forumunda o konuşmayı yapacağım.
Ben de o konuşmayı çok merakla takip edeceğim yani şu anda.
Yani arkadaşlarla da böyle konuşurken dedim, arkadaşlar ChatGPT çıktı, metin yazarlığı nereye gidecek? Biraz tabii yeni iş kolları çıkacak. Orada ne devreye giriyor? Bu yapay zekayı daha etkin kullanabilir miyiz? Metin yazarı arkadaşlarımızın işi yok olmuyor. Metin yazarı arkadaşımızın hemen kendisini geliştirip ChatGPT ile nasıl daha kusursuz bir konuşmaya gideriz? Şimdi
hızlı entegrasyon.
Şimdi satranç çok geleneksel bir mental spor. Kasparov dünyanın en büyük satranç oyuncularından bir tanesi. IBM 1996'lı yıllarda Deep Blue isimli bir satranç oyuncusu üretti. Bilgisayar. Kasparov'la müsabakaya çıktılar. Bir müsabaka berabere bitti. İkincisinde Deep Blue Kasparov'u yendi. 1997. Kasparov itiraz etti falan. 1997'de bizim insanoğlu arasındaki en iyi satranç oyuncusunu 97'de yenmeyi başardılar. Şimdi hiçbir yapay zekaya hiçbir satranç oyuncusu çıkamıyor. Saniyede yüz milyonlarca hamleyi düşünebiliyor.
Şahmat hemen.
Ve ne oldu peki? Satranç bitti mi? Bitmedi. Şirketler yapay zekalarını birbirleriyle yarıştırmaya başladılar. Şimdi AlphaZero bir satranç oyuncusu. Yani hemen karşısında bir başka satranç oyuncusu var. O da yapay zeka. Yarışıyorlar. Makineler öğrenebilir bir noktaya geldi. Böylesi bir atmosferde biz insanoğlu olarak ne yapıyoruz? Bunları nasıl dizayn edebiliriz? Kendi yapay zekamızdan nasıl daha fazla yararlanabiliriz? Bunu çalışacağız. Anadolu Ajansı'nda şimdi birkaç hikayeyi biz yapay zekaya yazdırdık. Görselleri de yapay zekaya buldurduk ve bir içerik ürettik. Arkadaşlara dedim ki güzel olmuş ama şöyle de olabilirdi. Niye bunu istemediniz yapay zekadan? Şu perspektiften de bir şey talep edebilirsiniz. Çünkü yapay zekaya duygusal ol diyorsun, duygusal oluyor. Bilgilendirici ol diyorsun, bilgilendirici oluyor. Umut ver diyorsun, umut veriyor. Ama sen o siparişi doğru vermezsen, ya niye umut vermiyoruz konuşma metnimizde? Umut verici iki cümle niye eklemiyoruz? O siparişi doğru vermek için de entelektüel kapasitemizin yüksek olması lazım. ChatGPT bir metin yazarının entelektüel kapasitesini de yukarı çıkartacak. Çünkü iş bittikten sonra o metin yazarı arkadaşımız o metni okuyacak. Diyecek ki şöyle bir şey yapabiliriz. Ekstra üzerine koyabiliriz. Bütün mental düşünme kabiliyeti harekete geçecek. Ya onun için bir challenge. Dolayısıyla biz Anadolu Ajansı'nda dijitalleşmenin özellikle yapay zeka kısmını çok önemsedik ve pek çok içerik üretiyoruz. 15 Temmuz'u yapay zekaya yaptırdık. Cumhuriyet'in kuruluş hikayesini yapay zekaya yaptırdık. Yine aynı şekilde pek çok tarihi figürü yapay zekaya anlattırıyoruz. Hem metin olarak text hem de görsel olarak. Burada bir tabii visual arts da işin içine giriyor. İkisini birleştiriyor yapay zeka. Çok özgün içerikler ortaya çıkartıyor. Ve ben medya mecralarının da bu yapay zekayı etkili bir şekilde kullanmaları gerektiğini düşünüyorum. Dijitalleşme işte artık bu seviyede. Etkileşim muhakkak tüketicinizle, sizler içerik üreticisi olarak, bizler içerik üreticisi olarak muhakkak etkileşim halinde olmamız lazım. Ve 3, doğru, teyitli haber. Ve burada marka oluşturmamız lazım. Biz Anadolu Ajansı olarak yeni medya düzeninin bu üç ayağında da vizyon olarak, pratik olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz.
Aslında biraz önce yüzeysel olarak giriş yaptık ama bu işte haberlerin teyitli olması, etkileşim alıyor olması. Bu bağlamda biz son dönemde şeyi de görmeye başladık. Yani vatandaş gazeteciliği diye bir şey de çıkmaya başladı. Aslında herkes ikincil bir şekilde gazetecilik de yapıyor. İşte cep telefonuna kayıt alıyor ve bunu haberleştiriyor veya kendi platformlarından paylaşıyor. Bu milyonlar izleniyor bazen, bazen daha düşük etkileşimler alıyor. Sizin buraya karşı ya da bu konuya karşı bakış açınız nedir?
Bunu tabii kitle iletişim araçlarının yaygınlaşması neticesinde çok olumlu buluyorum. Fakat tabii ki bu bir muhabir, bir editör, onların entelektüel birikimi, tecrübesi, standardında yapılan bir iş değil. Gelişi güzel, birisi bir görüntü yakalıyor. O görüntüyle kitle iletişim araçları vesilesiyle onu dünyaya yayabiliyor. Gazetecilik midir? Evet, yani gazetecilik değildir diyemeyiz. O da bir gazeteciliktir. Hatta bunun en son örneği hatırlarsınız 2021 George Floyd, Amerikalı siyahi bir vatandaş polis tarafından öldürüldü. O görüntü nefes alamıyorum, nefes alamıyorum şeklinde bağırıyordu. O esnada Darnella Fraser cep telefonunu çıkarttı, kameraya aldı. O görüntüyü dünyada hemen hemen bütün ülkelerde herkes izledi. Haber bültenleri, gazeteler, internet siteleri, YouTube. Dünyanın en çok izlenen görüntülerinden bir tanesiydi. O nefes alamıyorum görüntüsü. Ondan sonra Amerika'da çok büyük olaylar oldu. Siyahiler ayaklandılar, haklarını aradılar, sivil toplum kuruluşları. Pek çok değişim oldu. Bunu kim yaptı? Bunu bir 17 yaşında Darnella Fraser. Darnella Fraser Pulitzer ödülü aldı 2021'de. O görüntüsüyle, yani citizen journalism dediğimiz vatandaş gazeteciliği bir gerçek olabiliyor. Küçümsemek, yok saymak, ya önüne gelen herkes de gazeteci oldu demek gibi bir yaklaşımın içinde olamayız. Sisteme entegre etmemiz gerekiyor.
En son Paris, özür dilerim, Fransa'daki olayda da 17 yaşındaki Nahin hayatını kaybettiği görüntüleri de zannediyorum yine bir vatandaş çekmişti.
Yani biz bunu teşvik ediyoruz, destekliyoruz. Zaman zaman bölgelerde her an her olayı yakalayamayız. Yani böyle bir imkanımız yok. Türkiye gibi bir ülkede özellikle her an her yerde bir olay olabiliyor. Burada cep telefonlarıyla kayıt yapılıyor. Bize böyle bir kayıt geldiğinde bizim o kaydı sorgulayacak mekanizmamız var. İşte bir kurumu ciddi yapan da bu. Onunla gözlerimizi kapamıyoruz. Alıyoruz, inceliyoruz. Editörler işte burada devreye giriyor. Teyit hattı burada devreye giriyor. Bu olay bir gerçek mi? Nerede olmuş? Nasıl olmuş? Araştırmalar, incelemeler ve ondan sonra biz ancak bunu abonelerimize servis ediyoruz. Bizden servis edilmeyen popüler görüntüler bize ulaşmayan görüntüler değil. Bize ulaşmış ama teyit edememişiz. Ben vatandaş gazeteciliğini önemsiyorum ama vatandaş gazeteciliği böyle Anadolu Ajansı gibi ya da başka medya grupları gibi ciddi kurumlarla entegre çalıştığında bir anlam ifade ediyor. Doğrulanıyor, insanlar tarafından ciddiye alınabilir bir noktaya getiriliyor. Ben o açıdan vatandaş gazeteciliğinin destekleyicilerinden birisiyim.
Şimdi Anadolu Ajansı aslında ben de bu hizmetinizi yakın, yani geçtiğimiz yıllarda öğrendim. Bu hizmeti de aslında kullananlardan biriyim. Savaş muhabirliği eğitimleri var. Bu uzun bir süredir devam eden bir eğitim. Ve dünyanın farklı yerlerinden gelen insanlar da, yani dünyanın farklı yerlerindeki televizyon kanallarında çalışan muhabirler, gazeteciler geliyorlar ve sizden eğitim alıyorlar. Bununla ilgili ne söylemek istersiniz?
Şimdi bunun dedik ya, işimizi uluslararası standartlarda yapmaya çalışıyoruz. Gelişi güzel gazeteci olunmaz, gelişi güzel muhabir olunmaz. Bir eğitimi var. İletişim fakültelerinde alınan eğitim uluslararası standartlarda bir muhabir olmaya yeterli mi? Maalesef üzülerek ifade etmeliyim ki değil. O yüzden ekstra sertifikalar da istiyor uluslararası medya kurum kuruluşları. Ne istiyor? Mesela savaş muhabiri olacağım diyorsunuz. Savaş bölgesine gidiyorsunuz. Eğer uluslararası ciddi bir medya kurumunda çalışıyorsanız sizin sertifikanızı istiyor. O sertifikanız yoksa sizi o savaş bölgesine gönderemez. Gönderdiğinde ve başınıza bir iş geldiğinde o kurum ciddi tazminatlarla karşı karşıya kalır. Bu nedir? Bu işin uluslararası standardıdır. Bugün iddia ediyorum, siz de aldınız o eğitimi.
Evet.
Dünyada Anadolu Ajansı'nın savaş muhabirliği eğitiminden daha ciddi, daha zorlu, daha böyle bilgilendirici bir savaş muhabirliği eğitimi yoktur. Ben burada tabii Polis Akademisi'ne de teşekkür ediyorum. Özellikle özel harekat birimi operasyona çıkacakmış gibi gazetecileri hazırlıyor. O helikopterden suya inme görüntüleri, suyun altında olma görüntüleri, barut kokusu sadece bu savaşla da alakalı değil. Aynı zamanda doğal afet ve acil durumlarla da alakalı. Yani depremde bir gazeteci hayatta kalmalı ki işini yapabilsin ve dünyaya haber verirken yine hayatta kalmaya devam edebilsin. Savaş ortamına gönderdiğimiz bir arkadaşımız nerede durulacağını, nasıl davranılacağını, bir patlama anında neler yapabileceğini bilmeli. Bilmezse krizler çıkıyor. Barut kokusunu en başta tanımalı savaş muhabiriyseniz. Çünkü o başınızı döndürebilir hiç tanımıyorsanız. O ses, patlama sesi sizi heyecanlandırabilir, paniğe kapılmanıza neden olabilir eğer tanımıyorsanız.
Şimdi siz anlatırken benim gözümden canlanıyor bir yaşadıklarımız.
Yani biz onu hem teorik hem de pratik anlamda verdik ve şu ana kadar yaklaşık 100 ülkeden gazeteci Türkiye'ye geldi. Anadolu Ajansı'ndan bu savaş muhabirliği sertifikasını aldı. Çok kıymetli, çok gurur duyduğumuz bir iş. Bunun içerisinde Amerikalılar, İngilizler, Batı Avrupalı gazeteciler olduğu gibi Japonya'dan, yurt dışından, Orta Doğu'dan, Güney'den, Kuzey'den, Afrika'dan her yerden gazeteci muhabir de var. Çok gurur duyduğumuz bir iş. Savaş muhabirliği eğitimi. Ben Polis Akademisi'ne de teşekkür ediyorum. Çünkü onlar da işlerini çok ciddiye alıyorlar.
Evet.
Mesela bir gaz sahnesi vardır. Yani biz tabii görüntüleri daha sonra izleyip böyle eğleniyoruz ama o eğitimi alan arkadaşlar açısından oldukça zorlayıcı yani. Gerçekten de o biber gazının ne olduğunu bir gazetecinin bilmesi lazım. Biber gazını iletişim fakültelerinde göstermezler. Belki teorik olarak dikkatli olun şeklinde vardır ama orada gerçekten de biber gazına maruz kalıyorsunuz. Biber gazına maruz kaldığınızda yapmanız gerekenleri öğreniyorsunuz.
Evet.
Patlamaya maruz kalıyorsunuz. Kaçırılmaya maruz kalıyorsunuz. Rehine alınmaya maruz kalıyorsunuz.
Hepsini yaşadım orada.
Soğukta kalmaya, aç kalmaya maruz
sabah
kalıyorsunuz.
Sabah 6'da göl başındaki göle elleriniz bağlanarak atılabiliyorsunuz.
Tabii. Yani tabii biz muhabir arkadaşlarımızın başına böyle şeyler gelsin istemeyiz ama hazırlamak da gerekiyor. Çünkü savaş muhabiri olmak bir heyecan işi. Çünkü her an bir can tehlikesiyle karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Seven insanlar yalnızca yapsınlar bu işi. Tabii merak ile herkes giriyor da bir tutku varsa bu sadece savaş muhabirliği değil. Gazeteciliğin hemen hemen her branşı için geçerli. Tutkunuz varsa bu sektörde var olmaya devam edin diyoruz. Ben burada mülakatlarda diyorum, rüyalarında gazeteciliği görüyor musun? Görmüyorsan yapma. Genç arkadaşlarıma söylüyorum. Muhabirlik diye bir heyecanın var mı? Yoksa yapma, yapılmaz. Biz sadece o heyecanı olan arkadaşlarımızla yol yürümek istiyoruz. O yüzden bizim AA Plus diye bir programımız var. Genç arkadaşlarımızı işe aldığımız ve gerçekten de kaliteli, yüksek standartlarda, uluslararası standartlarda muhabir, editör olmaya hazırladığımız bir programımız. Onun mülakatları çok zorlu ve çetin geçti. Pek çok sınavlar, pek çok aşamalar. En sonunda da mülakatta o heyecanlarını ölçmeye çalıştık. Heyecanın var mı? Bu işi yapacaksın. Para kazanmanın ötesinde o heyecanı hissedebiliyorsan gel bizimle Anadolu Ajansı'nda çalış.
Şimdi tabii bizim de bu röportajı gerçekleştirirken tarihe de bir iz bırakıyoruz. Ve tabii ki Anadolu Ajansı denildiğinde maalesef seçimler de hemen insanların aklına geliyor. 2023 hem Mayıs 14 hem de Mayıs 28 seçimlerinin gecelerinde Anadolu Ajansı çok hızlı veri akışı sağladı. Sonrasında da siz bazı televizyon kanallarına çıktınız. Habertürk'teki Mehmet Akif Ersoy'un programını izledim. Hatta ben orada belki de sizi ekip arkadaşlarının hakkını yedirmeyen bir pozisyonda izledim. Çünkü gecesinde de zaman zaman bazı şeyler olmuştu, açıklamalar olmuştu. Ben o günü nasıl başladığınızı merak ediyorum. O günü nasıl başladınız, akşamında ne oldu ve en son gece uyurken, uyumadan önce nasıldınız?
Şimdi Adem Bey, biz tabii çevre hattı diyoruz, çevre haberleri diyoruz, savaş muhabirliği diyoruz, uluslararası küresel rekabet diyoruz, Reuters, AFP, Associated Press diyoruz, Pulitzer ödülü alacağız bir gün diyoruz, yapay zeka ile içerik üreteceğiz diyoruz. Ama siz tabii ki bizi Türkiye'nin o politik polarizasyonunun içine çekeceksiniz bu soruyla. O gün bizim için normal sıradan günlerden bir tanesiydi. Neden? Çünkü biz orada da bir proje yönetimi stratejisi ile yönettik. Bu bizim için bir proje. Bir hizmet, bir servis. Nasıl bir su altı projemiz var. Su altındaki bir batıkla alakalı bir çekim yapacağız. Bu çekimi dünya medyasına satacağız. Bizim için bir proje bu. Bir servis üreteceğiz. Aynı şekilde Türkiye'de seçim sonuçlarını da abonelerimize servis edeceğiz. Bu da bir proje. Biz 2022 yılında bu projeyi çalışmaya başladık. Hatta biz 2022 yılında Şubat ayında bu projeye çalışmaya başladığımızda acaba Türkiye'de erken seçim mi olacak diye bir dedikodu da yayıldı. Hayır, biz bir kurum olarak planlı, programlı ve stratejik ilerliyoruz. İşleri son güne bırakmıyoruz. Bu da bizim standartlarımızdan bir tanesi. Son güne geldiğinde, son haftaya geldiğinde evet şimdi ne yapıyoruz? Hayır, biz bir yıl öncesinden yazılım. Çünkü yapmış olduğumuz, vermiş olduğumuz servisin %70'i yazılım. Şimdi Halk TV'deki bir meslektaşımız yazılım kullandığınız Anadolu Ajansı diyor. Ya evet, yazılım kullandık ve gurur duyuyoruz. Bu yazılımı da biz dünyaya satmaya çalışıyoruz. En son Yunanistan Haber Ajansı Başkanı dostum Perdirakis, kendisine yazılımımızı anlattım. Dedi ki mükemmel, biz önümüzdeki seçimlerde bu konuyla alakalı olarak ortak çalışma yapabiliriz. Bize bir sunum yapın dedi. Türkiye'deki iddia ediyorum en iyi yazılımcılarla çalışıyoruz. Çünkü çok karmaşık, komplike bir konuyu basit indikatörlere indirgeyeceğiz. Ve hem televizyon stüdyosunda bulunan yorumcular hem o televizyon ekranına bakan insanlar bunu anlayabilecekler. Bunun için yazılım gerekiyor. Yazılım ekibimiz bu çalışmayı 2022 yılında başlattı. Tabii bir de iletişimi var bu işin. Kamuoyunda Anadolu Ajansı bu seçimleri nasıl işleyecek? Nasıl bir pozisyon alacak? Bu merak edilen bir konu. Onu da biz davet ettik. Her politik fikirden gazeteci meslektaşımızı. Onlara oturduk, anlattık. Böyle bir çalışma prensibimiz var. Abonelerimize karşı sorumluyuz. Abonelerimize karşı sorumluluğumuzu bu şekilde yerine getireceğiz. Biz bir resmi sonuç açıklayan kurum değiliz. Biz Türkiye'de sadece ve sadece abonelerimize karşı sorumluyuz. Onu da söyledim. Abonelerimiz bize dava açabilir. Veriyi vermediğimiz zaman, yazılımımız çalışmadığı zaman. Çünkü abonelerimiz de, bu bir medya business işi, abonelerimiz de ona göre reklam satıyor o gün. Yani olaya buradan bakmamız lazım. Yani arkadaşlar dedim ki bir Japonya'dan bir insan geldi, bu seçim projesini yönetiyor. Olaya oradan bakın. Çok fazla etkilenmeyin ya, o onu diyecek, bu bunu diyecek. Hayır, biz olaya oradan bakıyoruz. Kusursuz bir sistem kurduk çünkü. Mükemmel bir yazılım kurduk. İletişimini de doğru yaptığımıza inanıyorum. Dolayısıyla o gün sadece meyvesini toplamak kalmıştı. Biz de yani bir taraftan yazılım çalışıyor, veriler geliyor. Arkadaşlarımız arazide, sahada, sandık başlarında veri topluyorlar. Geçmişte olmuyor muydu? Geçmişte bu şekilde teknoloji gelişmemişti. Bakın şimdi cep telefonumuzla sandık sonuç tutanağının görselini alıyoruz. Anadolu Ajansı'ndaki arkadaşlarımız tüm Türkiye sathına yayılıyorlar. Büyük şehirler, küçük şehirler, kasabalar fark etmez. Yayılıyorlar.
Sandığın olduğu her yer.
194 bin sandık var. Onun planlamasını yapıyoruz. Kaç sandığa biz kendi personelimizle ulaşırız? Kendi personelimizle ulaşamadığımız kaç sandık olur? O sandıklardan o görselleri nasıl temin ederiz? Çalışmasını yapıyoruz. Ve neticesinde hiçbir sandık boş kalmayacak şekilde planlamasını yapıyoruz. O gün arkadaşlarımız gidiyorlar, sandık sonuçlarının görsellerini cep telefonuyla çekiyorlar. Bizim kendi yazılımımıza yüklüyorlar. Kendi yazılımımız, burada biz Amazon şirketinin OCR teknolojisini kullandık. Yani optik karakter recognition, optik karakter tanıma. O görsel metne dönüşüyor. Metne dönüşüyor ve numaralar kutucuklara giriyor. En son eşleşme olmuş mu diye bir arkadaşımız kontrol ediyor. Bazen eşleşmeler olmadığı durumda eşleşmeyi %100 yapmak üzere arkadaşımız ve tuşa basıyor sisteme atıyor. Tuşa basıyor sisteme atıyor. 194 bin sandık tuşa basıldı ve sisteme atıldı. Çok hızlı.
Bir fabrika gibi aslında yani.
E tabii o akşam herkes, ben de, bana da bir sandık tanımlanmıştı. Evet. Ben de kendi
Çankaya'da galiba.
Çankaya'da sandık sonuç tutanağımı cep telefonuma yükledim. Cep telefonundan sisteme. Orada bizim atölyemizde 300 arkadaş kontrolcü. Onların önüne geldi. Baktılar hata var mı, yok. Okey'e bastılar, sisteme düştü. Şimdi bunu ben de yaptım genel müdür olarak. Bütün arkadaşlarımız yaptı. Bütün Anadolu Ajansı bünyesindeki arkadaşlarımız yaptı. Bizim gücümüzün yetmediği sandıklara biz hizmet alımı yaptık. Onu da söylüyoruz. Şeffaf, açık, net. Sonuçta akşam sonuçlar açıklanıyor. Bizim önümüze geliyor. Biz tabii görüyoruz ama bir Cumhurbaşkanı adayı yardımcısı, bir siyasi kendisine farklı bir sonuç önüne koymuş olacak ki ısrarla Anadolu Ajansı verilerinin yanlış olduğunu Türkiye'nin kamuoyuna canlı yayında açıklıyor. Ve bunu belli aralıklarla yapıyor. Kaynağını henüz bizim tespit edemediğimiz, gazeteciyiz sonuçta, tespit edebiliriz. Bir veriler açıklıyor. Daha sonra o veriler ortadan kayboldu. Açıkladığı o akşam o veriler. Ama ısrarla 103 yıllık bu kurumun itibarını sarsacak şekilde Anadolu Ajansı'na inanmayın. Anadolu Ajansı doğruları söylemiyor diye açıklamalar yaptı. E tabii üzülüyoruz. Bizim çünkü arkadaşlara dedim ki arkadaşlar benden hile yapın diye bir talimat aldınız mı? Yok. Aranızda hile yapmayı düşünen birileri var mı? Yok. Peki teknik olarak hile yapmamız mümkün mü? Yok. İşimizi iyi, kusursuz yaptığımıza o kadar güveniyoruz ki ben o Cumhurbaşkan Yardımcısı adayı siyasinin o açıklamalarını arkadaşlarımla beraber izlerken üzülüyorum. Onun siyasi kariyeri adına üzülüyorum. Çünkü toplumun önünde kocaman bir güven erozyonuna gidiyor. Bile bile toplumu yanıltıyor. Anadolu Ajansı'na iftira atıyor. Biz küçülmedik. Biz o akşam o siyasinin de katkısıyla daha da büyüdük. Daha da işimizi iyi yaptığımızın fotoğrafını verdik. O siyasi 2 hafta sonra yapılan seçimlerde maalesef ekranlara çıkmadı. Bunu da takdiri kamuoyu yapsın. Ben siyasete hiçbir şekilde girmek, bu konuda bir yorum yapmak makamında değilim. Ama kurumumu da, arkadaşlarımın hukukunu da ve yaptığımız işin hakkını da korumak zorundayım. Biz 14 Mayıs seçimlerinde ve ikinci turunda itibarımızı güçlendirerek çıktık. Bizimle alakalı spekülasyon ve dezenformasyon yapan siyasiler itibarlarını arttırdılar mı? Toplum nezdinde bundan sonra söyleyecekleri söz ne derece önemli, ne derece ciddiye alınacak? Böyle diyor ama acaba yine o seçim akşamı yaşanılanlar gibi gerçek olmayan bir şeylerden mi bahsediyor sorusu hep sorulacak. Çıkıp da özür dilendi mi? Dilenmedi. Ama ben hukuku korumak zorunda mıyım bu kurumun? Zorundayım. O yüzden mahkemeye başvurduk ve kendisiyle bir davamız var. Son kararı mahkeme verecek. Ama ben kurumun hukukunu, arkadaşlarımın hakkını, yaptığımız işin hakkını korumak zorundaydım. Televizyon programına da o yüzden çıktım. Hiç kimse Anadolu Ajansı'na sataşmasaydı, hiç kimse Anadolu Ajansı ile alakalı bir karalama kampanyası yapmasaydı ben televizyon programına çıkmazdım. Çünkü işimizi yapıyoruz, işimizin hakkını kamuoyu biliyor ama böyle bir şeyi de cevapsız bırakamazdım. İtibarımızı korumak zorundayız. Koruduğumuza inanıyorum. Anadolu Ajansı bugün itibarlı, saygın. Hatta şöyle espriler var, çok da hoşuma gitti. Galatasaray şampiyon olmuş ama işte Galatasaray'ın şampiyonluğunu bazı işte ajanslar geçmiyor. Anadolu Ajansı geçiyor Galatasaray şampiyon oldu diye. İşte sosyal medyada başka haber ajanslarına göre Fenerbahçe'nin hala şansı var. Ne olmuş? Mizah konusu olmuş. Mizah konusu olan ne? Anadolu Ajansı'nın doğruluğu, Anadolu Ajansı'nın kusursuzluğu, diğerlerinin de bu tarz spekülasyon ve dezenformasyona muhatap olması. Hatta en son ODTÜ mezuniyet töreninde Anadolu Ajansı'na göre mezun olduk. Başka bir kuruma göre hala mezun olmadık diye espriler de vardı.
Evet, tabii 103 yıllık bir kurumun bugünkü temsilcisiyle ve gerçekten de son dönemde çok başarılı işlerine şahit olduğumuz kurumun çatısı altında sizinle röportaj yapmak benim için çok büyük bir keyifti. Yıllar sonra bu röportajı izlerken muhtemelen ikimiz de biraz daha yaş almış olacağız ama yine o günde ben aynı gururla izleyeceğim röportajlardan birisi oldu Serdar Bey. Siz de son olarak neler söylemek istersiniz? Ben, son sözünüz var mı diye hep sorarlar ya.
Evet, ben çok teşekkür ediyorum. Hayatta yaptığımız her şey esasında hayata düştüğümüz bir not. Bu yayın da öyle oldu. Biz zaten işimiz gereği her an bir not, her an bir kayıt düşüyoruz. Ve ben arkadaşlara hep şunu söylüyorum. Yani o notları düşerken bugünü düşünmeyin. 10 yıl sonrasını da düşünmeyin. 100 yıl sonrasını düşünün. 100 yıl sonra insanlar geriye dönüp baktıklarında o notta bir değer görsünler, bir değer atfetsinler. Konuştuğumuz her söz, duruşumuz, editoryal tercihlerimiz hepsi 100 yıl sonraki insanlara bir fikir versin. O yüzden ben bu röportajı da kısa vadeli değil, çok uzun vadeli düşünüyorum. Tabii o zaman insanların medya tüketim davranışları nasıl olur bilinmez. Ama 100 yıl sonra eminim ki bazı araştırmacılar, belki şu an konuştuğumuz bu konular, hatta ürettiğimiz şu içerik, şu an arkeologlar hani kazıyorlar ya, evet, böyle evet, fırçayla çıkartıyorlar. Belki teknoloji o kadar ilerleyecek ki bu içeriğe ulaşmak için 100 yıl sonra dijital arkeoloji gelişecek. Yani bunu bulmak gerçekten de zor bir şey olacak. Ama bulduklarında onlara vereceğimiz bir mesaj var. Dünya kuruldu kurulalı esasında temel bazı şeyler değişmiyor. İlkeli olmak, tutarlı olmak ve ciddi işler ortaya koymak, bunlar değişmiyor. Konjonktürel, ideolojik fikir ve yaklaşımlar değişebilir. Ama biz ilkeli, tutarlı, ciddi kurumlar 100 yıl önce inşa ettik. Anadolu Ajansı, şimdi gerçi 100 yıl sonra bunu izliyorlarsa 203. yılı evet, olacak. Anadolu Ajansı 203 yıl önce kuruldu. Şu an 103. yıldayız. Geldiğimiz noktada bu ülkede, bu coğrafyada işini çok düzgün, çok kaliteli ve belki ilerleyen zamanlarda geçmişte ne kadar kaliteli, ne kadar ciddi işler yapılıyormuş, ne kadar standardı yüksek işler yapılıyormuş dedirtmek istiyoruz. Bugünden yarına değil, bugünden çok ilerisine not düşmek istiyoruz. Esasında insanın temel motivasyonlarından bir tanesi bu. Tarihe geçmek istiyoruz yapıp ettiklerimizle. Ve ben burada hayatın şu tarihinin, şu lokasyonunda Anadolu Ajansı bünyesinde ekip arkadaşlarımızla tarihe bir not düştüğümüzü ifade edebilirim.
Arkadaşlar, peki sonra da Anadolu Ajansı Genel Müdürü Serdar Karagöz'ü misafir ettik. Gerçekten sizler bu röportajı izlediğinizde keyif alacağınızdan hiç şüphem yok ama ben de mesleki anlamda yaptığım işle ilgili çok şeyler öğrendiğim kurumlardan bir tanesi burası. Bu kurumun başındaki vizyoner bir isimle de röportaj yapmak benim açımdan da çok kıymetliydi. Önümüzdeki hafta yeni bir konukla karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.